Ayrım 20, sayfa 275, 5. bölüm. Sence kusursuz bir cinayet nasıl işlenir diye sordu. Başımı kaldırıp uzun uzun siyah gözlerinin içine baktım. Ardından da olumsuz bir şekilde başımı iki yana sallayarak mırıldandım. Kusursuz cinayet diye bir şey yoktur. Şaşırmış gibi beni inceledi. Olmaz olur mu hiç? Faili ele geçirilemeyen ya da teşhis edilemeyen vakalar sence kusursuz sayılmaz mı? Sanırım burada bir kavram hatası yapıyorsun. Ne kadar düşünülerek, hatta en ince detaylara hesaplanarak planlansa da her cinayet vakasının bir hatası vardır. Gülümsedi Betül. Ahlaki mi dedi. Buz gibi bir ses tonuyla cevapladım. Onun da ötesinde. Katil mutlaka ama mutlaka bir yerde bir hata yapar. Ya yapmazsa? Yapacaktır. O zaman bütün katillerin yakalanması gerekir. Doğru. Ama gerçek hayatta aramızda elini kolunu sallayarak dolaşan bir yığın katil var. Bu onların hata yapmadığı anlamına gelmez. Peki bu durumu neyle açıklayacaksın? Polisin yetersizliği veya araştırmanın başarıyla sürdürülmemesiyle. Pek inandırıcı gelmediği bu iddianın bazen polis tüm gayretine rağmen suçluyu yakalayamıyor ama bu iddiamın yanlışlığını kanıtlamaz. Aksine ortada bir ihmal olduğunu gösterir. Dudak büktü Betül. Ya romanlarda? Onları boş ver. Romanların gerçeklerle bir ilgisi yoktur. Yazar sonucu nasıl tayin etmek istiyorsa sonucu ona göre çizer. Bir süre düşündü. Kahvesinden bir yudum aldı. Ya sen ne yapıyorsun? Ben de bir yazar değil miyim? Keyfim nasıl isterse öyle bitiririm. Ama bu tür kitapların değişmez bir kuralı vardır. İyiler mükafatlandırılır. Kötüler de cezalarını çekerler. Daima mı? Genellikle böyle. Sustu. Galiba haklısın dedi sonunda. Öyle olmalı. Evet dedim. Fakat ben bu sefer romanımda katilin yakalanmasını istemiyorum. Yüzüne çok anlamlı bir şekilde baktım. Yani benim mi diye sordum. Gözlerinde yine o son zamanlarda sıkça gördüğüm hafif ürpertiyi hissettim. Senin sevgilim dedi. Sensiz yapamam. Hayal bile olsa seni bir mücrim olarak yakalanmana dayanamam. Gerçekten üzer mi bu seni? Şüphe mi ediyorsun? O halde vazgeç. Neden vazgeçeyim? Romanda katil tipini oynamamdan. Hemen olmaz dedi. Neden? Aceleyle kahvesinden bir yudum daha aldı. Biraz zaman kazanmaya çalıştığını sezin dedim. Tane tane konuştu sonra. Sen bana göre mükemmel bir tipsin. Sakın sakin, uysal, itaatkar, sevecen ve de asla şiddete, kötülüğe meyli olmayan biri. İyi ya, katil tipim yok demektir. Ama ya bu vasıfta biri cinayet işlerse kimse ondan şüphelenmez değil mi? Zaten polis romanlarında da hep öyle olmaz mı? Katil sonunda hiç ummadığımız biri çıkar hep. O romanlar artık demode oldu. Tarihe karıştı. Ayrıca bu senin tezine de aykırı değil mi? Yani hayatın gerçeklerine uymuyor. Bana göre sen katil tipine daha uygun birini bulmalıydın. Gerçek hayatta bir katili nereden bulabilirim? Asıl olan suç işlemeye meyilli bir tipi bulabilmek. Kimi mesela? Tonguç olamaz mı? Adamın yaptıklarına baksana. Bir zamanlar sevdiği kadına şantaj yapacak kadar basit ve alçak ruhlu biri. Pekala. Cinayet de işleyebilir. Betül'ün yanakları kızardı. Saçmalama diye homurdandı. O asla olmaz. Neden? Bence senin tiplemen için çok uygun. Olmaz dedi. Ben yarattığım katil tipini yakından incelemek isterim. Onu yeterince tanımıyor musun? Bir zamanlar sevgilindi. Taner, anlamak istemiyorsun galiba. Bu ondan intikam almak için tasarlanmış bir roman olacak. İyi ya, cinayeti de ona işletirsin. Bu defa yüzü kızardı. Belki yanılıyordum ama üst dudağında birden beliren ter taneleri görür gibi oldum. Hemen durumu değiştirmeye çalıştı. Benim de nihai amacım o. Ama romanı yazarken görsellik istiyorum. Anlayamadım. Nasıl yani? İşlediğimiz sahnenin başarılı olması için o sahneyi bizzat yaşamalıyım. Yatakta kurban olarak uzanmayı bile göze alıyorum. Anlamaya çalışsana. İyi de satırları ben kaleme alacağım için ifade nasıl olsa benim olacak. Görsellik kesinlikle bana göre bir şey değil. Ben muhayyelemin yaratıcı gücüne önem veririm. Bu görsellik dediğin şey vazgeçmeyeceğin kadar önemli mi senin için? Müzakereyi kısa kesmek istercesine evet dedi. Ben de uzatmadım. Oysa aklımca gizli planından cayması için ona son bir fırsat verdiğimi düşünüyordum. Buz gibi olmuş kahveme uzandım. Karşımda hala dalgın oturuyordu. bakışlarını üzerimden almış, önündeki taslak dosyasına çevirmişti. Emin değildim. Israrına rağmen belki de ilk tereddütler düşmüştü vicdanına. Çevirdiği gizli dolapların muhakemesini yapıyordu. Tamam dedim. Söyle şimdi, bugün yazmamı istediğin bir bölüm var mı? Uzun uzun düşündü. Hayır dedi sonunda. Bugün yazmanı istemiyorum. Hala yüzüme bakıyordu. Neden? Neden yüzüme bakıyorsun? Dün gece sarhoş olup zaman kaybettiğimiz için bana bozuluyordun. Şimdi niye istemiyorsun? Tam zamanı ve benim için uygun. Cuma'ya kadar yazmayacağız. Emin misin? Her şey perşembe gecesindeki cinayet sahnesine bağlı. Başarılı olursak cuma sabahı çalışmaya başlarsın. Anlıyorum diye mırıldandım. Yüzüme bakmakta ısrar ediyordu. Kısık ve boğuk bir sesle mırıldandı. Sanırım sana haksızlık ettim. Senin bir kusurun yoktu. Asıl şeytanlık yapıp seni üzen benim. Bana olan aşırı düşkünlüğünü biliyorum. Söylediklerim için senden özür dilerim. Yasağın filan yok. Dilediğin zaman bana yaklaşabilirsin. Heyecanlanıp yerimden fırlayarak kendisine sarılacağımı sanıyordu herhalde. Gösterdiğin anlayış için teşekkür ederim dedim. Beni öpmeyecek misin? Nazarlarını nihayet yüzüme dikmişti. Perşembe gecesinden sonra diye fısıldadım. Hayal kırıklığı içinde kıpkırmızı kesildi. Tam bir suçlu gibi. Turgut denen adam kimdi acaba? Onun adını ilk defa dün gece sarhoş numarası yaparken Betül'ün ağzından duymuştum. Aleyhime hazırlanan koplonun bir parçası olmadıydı. Erkan'a yani Tonguç'a silah temini için para veren adam. Daha önce ne adını duymuştum ne de kendisini görmüştüm. Ama içimden bir his, bu kişinin o zamana kadar Tonguç diye tanıtılan Tarabya'daki villa sahibi sarışın adam olduğunu söylüyordu. Başka biri olduğuna ihtimal vermiyordum. Benimki sadece sıradan bir tahmindi tabii ama hazırlanan kumpasın oyuncuları şu veya bu şekilde bana tanıtılmıştı. Öyle ya, ben cinayet romanları yazarıydım. Kişiler ve olaylar arasındaki bağıntıyı benim kurmam lazımdı. Ne var ki bu kere hazırlanan plan bir romanın kurgusu değil, gerçek hayatta işlenecek bir cinayetin mizanseniydi. Betül'ü hafife almakla hata etmiştim. Artık gerçek yönetmenin o olduğunu ve her türlü teferruatın inceden inceye düşünüldüğünü anlıyordum. O sabah sevgilim nereye gittiğimi dahi sormadı. Perşembe gecesine kadar izinliydim. Önümde yalnızca 4 gün vardı. O sürenin bittiğinde hayatında büyük bir değişiklik olabilirdi. Tam bir atalet içinde olduğumu söyleyebilirdim. İnanılmaz gelebilir ama yaşamı sanki olağan akışına bırakmış, mukadder akıbetin tecellisinden kaçınmadan kendimi bir bekleyişe terk etmiştim. Korkuyordum. Lakin kurtulmak için fazla bir gayret sarf ettiğim de söylenemezdi. Haksızlık etmeyeyim. Zaman zaman beynim muammanın çözülmesi için daha aktif olmamı, bir çözüm aramam gerektiğini emrediyordu. Ama o gayreti gösterdiğimden çok şüpheliydim. Belki pasif kalışımdaki en büyük etken düş kırıklığıydı. Belki kendimden iğrenmem, irademin nedeni zayıf olduğunu keşfetmem ya da Betül'ün iddia ettiği gibi bir şehvet pudarası olduğumu kabullenmemdi. Betül evde kalmıştı. Arabama atlayıp kendimi sokaklara attım. Bilinçsizce sürdüm. Oldum olası Boğaz'ı sevdiğimden az sonra kendimi sahil yolunda buldum. Rumeli Hisarı'ndaydım. Hava soğuk fakat güneşliydi. Yan pencereyi yine sonuna kadar açmıştım. Buz gibi sert poyraz yüzüme bıçak gibi batıyordu. Üşüdüm ama aldırmadım. İstinye'ye yaklaşırken Erkan sorununu çözdüğümü anladım birden. Betül'ü takip ettiğim o ilk günü anımsadım. Yani bana şantaj gereği Tonguç'un adamına para bırakmaya gittiğini söylediği günü aslında çok basit ve mantıksız bir yalandı. Fakat ona öylesine bağlanmış ve seviyordum ki rahatlıkla bu yalana inanmış, daha doğrusu inanmak istemiştim. Bir defa Betül tıniyetindeki bir kadın şayet bir para verilecekse o parayı asla bir yardımcıya değil kendisini tehdit eden adama teslim ederdi. Bu 2 kere 2'nin 4 etmesi gibi ayan beyan ortada olan bir tespitti. Ayrıca o virane evin yakınındaki Laz Bakkal o evde Tonguç diye bir serseri ve kabadayının oturduğunu söylemişti. O sırada uyanmalıydım ama Betül'ün beyanlarına toz kondurmuyordum. Erkan uydurma isimdi. Bu saatte kapıya dayansam Erkan'ı yani gerçek adıyla Tonguç'u belki içeride bulabilirdim. Hondam sanki kendi kendine ilerliyor, onu ben sevk etmiyordum. İstinye'de durmadım tabii. Tonguç hiç önemli değildi. Onun oynanan dramın basit ve sıradan bir aktör olduğunu biliyordum. Başrol oyuncularından Betül'ü de tanımıştım. Ama galiba asıl starı Turgut'u yeterince tanımıyordum. Yine kuşkuya düştüm. Tahminlerim hep yetersizdi. Yoksa bir yerde çok önemli bir hata mı yapıyordum? O varlıklı adamın benimle ne alıp veremediği olabilirdi. Entrikanın beyni Betül olmalıydı. Tüm düşüncelerimi onun üzerine yoğunlaştırmalıydım. Arabayı uygun bir yere çektim. Artık gurur, onur gibi kavramları pek sorun etmemeliydim. İçime doğuyordu. Perşembe gecesi bir cinayet işlenecek ve ben bunda aktif rol oynayacaktım. Arabanın içinde derin derin soluklar alıp verdim. Nihayet parmaklarım cep telefonuma uzandı. Sacide'yi arayacaktım. O Betül hakkında çok şey biliyordu. Numarayı çevirdim. İnşallah karşıma Sacide çıkar da Ersin'e dert anlatacak ruh halinde değilim o an. Şans ilk defa benden yana gitti. Telefonu Sacide açmıştı. Merhaba Sacide, ben Taner dedim. Merhaba dedi, merhaba dedi. Ama sesi boğuk ve beni karşısında bulmaktan sanki hoşnut değilmişçesine çıkmıştı. Ne haber, nasılsınız? Hamdolsun iyiyiz. Ersin, çocuklar nasıl? Onlar da iyi. Tutulduğumu hissediyordum. Konuşmakta zorlandım. Sanırım o da öyleydi. Belki telefonu kendisi açtığı için pişmandı da. Ya da bana öyle geliyordu. Dur sana Ersin'i vereyim dedi. Bir an önce telefondan ayrılmak istiyordu. Zor bela. Hayır hayır dedim. Aslında seninle konuşmak istiyorum. Hayrola ne var diye sormadı hiç. Sanki önünde sonunda aramamı bekliyor gibiydi. Bir konu dedim. Seninle konuşmak istediğim bir konu var. Önce derin bir sessizlik oldu. Ardından Sacide'nin kuru ve boğuk sesini işittim. Betül Hanım mı? Evet. O. O gece için özür dilerim. Kabalık ettim. Davranışım yanlıştı. Hayır, kesinlikle değildi. Onu tanıyordun değil mi? Ne? Evet, ne hayır. Sacide'den ses gelmedi. Ara uzadı. Sacide, orada mısın? Evet. Lütfen bana doğruyu söyle. Onu tanıyor muydun önceden? Betül komşumuzun kızı mıydı? Allah'ım, bir türlü cevap gelmiyordu. Hattın öbür ucundan. Oysa sorduğum çok basit bir soruydu. İki kelimeyle cevap verebilirdi. Evet veya hayır. Oysa arkadaşımın karşısında ses çıkmıyordu. Lütfen Sacide diye inledim adeta. Ne oldu? O gece aranızda bir şey mi geçti? Münakaşa mı ettiniz? Bu mukabil bir sualdi. Soruma cevap değildi. Hayır dedim. Hiçbir şey geçmedi. O halde niye soruyorsun? Sadece gerçeği öğrenmek istiyorum. Hangi gerçeği? Yapma Sacide. Sorum çok basit. Anlamaman imkansız. Herhalde ben yanıldım o gece. Betül Hanım'ı birine benzettim. Eve dönünce Ersin'le de tartıştık. Çok kaba davrandığımı söyledi bana. Tekrar özür dilerim. Herhalde diyorsun. Yani kesin emin değilsin tanıyıp tanımadığından, öyle mi? Yanılmış olmalıyım. Sacide, hala bana yuvarlak cevaplar veriyorsun. Lütfen doğruyu söyle. Sesinden gerildiğini anladım birden. Tanımadığımı söyledim. Niye üstüme varıyorsun bu kadar? Birden utandım. Arkadaşımla hukukum çok eskiydi ama doğrusu Sacide'yi uzun boylu tanımazdım. Hatta sen diye hitap etmeye bile o gece başlamıştım. Yaptığım saygısızlıktı. Affedersin diye kekelemek zorunda kaldım. Şu an biraz gerginim de. Duraksadı. Bunu hissediyorum diye fısıldadı. Benim yüzümden kavga ettiniz değil mi? Hayır, ama geçmişi hakkında biraz bilgiye ihtiyacım var. Neden? Ona aşık mısın? Düşünmeye hiç gerek yoktu. Evet diye fısıldadım. Hem de delicesine. Ya o sana, bilmiyorum galiba öyle diyor. Ya bir kadın olarak senin intiban nedir? Zor bir soru. Ama kadınlar bunu bizlerden daha iyi sezinler. Umarım seviyordur. Onu tanıdığını biliyorum. Konuşmayacak mısın? Yine sessizlik. Sonunda kusura bakma diyebildi. Yanılmış olmalıyım. Betül Hanım'ı tanımıyorum. Anladım. Konuşmayacaktı. Ama ifadesindeki tutukluk işin içinde benden gizlemeye çalıştığı bir sırrı olduğunu sezinlemeye yetmişti. Seni rahatsız ettim. Bağışla dedim. Telefonu kapattığımda düşüncelerimle baş başa kalmıştım. Yine. Gerçi bu sorunu kökünden halletme şansım hala vardı. Şimdi doğru Fatih'e gidip artık adresini bildiğim o eve dayanabilirdim. Beyoğlu'nda gördüğüm o yaşlı kadın Betül'ün annesi olmalıydı. Trafik kazasında öldüğünü söylediği annesi. Fakat basiretim bağlanmıştı sanki. Olayların üstüne gidemiyordum. Araştırmayı derinleştirirsem daha da batağa saptanmam korkusu yer etmeye başlamıştı içimde. Honda'yı gazlayıp eve döndüm. Betül yoktu. Nereye gittiğini dahi merak etmiyordum artık. İş olacağına varacaktı. Hiç kuşkusuz aptallıktı bu yaptığım. İnsan göz göre göre kendisini tehlikeye atmazdı. Lakin benim yaptığımı da başka şekilde yorumlamak olanaksızdı. Şuur ve idrakimi kaybetmiştim sanki. Olacakları büyük bir lakaydı ile bekliyordum. En büyük isteğim perşembenin bir an önce gelmesiydi. Bazen iyimserliğim tutuyor, bu karanlık tabloyu pembeleştiriyordum. Betül cidden fazla hayalperest, en kötüsü de kafasına koyduğunu mutlak gerçekleştirmek isteyen bir insandı. Romanını modellerle canlandırıp yazdırmayı kafasına koymuştu bir kere. Ne desem faydasızdı. Belki tıpkı beni ikna etmeye çalıştığı gibi Tunguç ve henüz tanımadığım Turgut'u da böyle bulmuş olamaz mıydı? Hatta belki onlara para karşılığı rol yaptırıyor olabilirdi. Olamaz mıydı yani? Yanlış da kör gözün parmağına da olsa aklıma takılan bu yeni düşünceye şiddetle inanmak istiyordum. Çünkü işime geliyordu. Bir cinayet şebekesiyle uğraşmaktansa bir çılgının hezeyanlarıyla boğuşmak çok daha iyi olacaktı. Belki Beyoğlu'nda gördüğüm kadın bile parayla tutulmuş olabilirdi. Saçmalıyordum tabii. Bunun mümkünatı yoktu. Şayet düşündüğüm gibi olsa neden bana bazı sahneleri, mesela İstiklal Caddesi'ndeki alışverişi ya da silahın nasıl temin edildiğini, Turgut'un kimliğini şimdiye kadar yazdırmamıştı. Asıl çılgın olan Betül değil, bunları düşünmekle bendim. 3 saat kadar sonra Betül eve döndü. İkimiz de birbirimize nereye gittiğimizi sormadık. Garip bir gerginlik yaşıyorduk. Normale dönmek için ilk yaklaşım ondan geldi. "Nereye gittiğimi merak etmiyor musun?" diye sordu. "Yo," dedim. "Numara yapma. Meraktan için bulgur savuruyordur. Öyle bile olsa bunu sormaya hakkım yok. Biliyorsun, bir anlaşma yaptık. Olsun, sen verdiğin sözleri ihlal etmeye alışıksın. Artık değil. Aldığın derslerden akıllandın mı?" "Ne gezer," dedim. Büsbütün aptallaştım. Basit bir şekilde güldü. "Dün geceki banyo sahnesi nasıldı ama? Hoşafının yağı kesildi değil mi?" "Fevkaladeydi," dedim. "Ama kendinden geçip bana sahip olmaya kalkışmadın." "Doğru." Birden yüzündeki tebessüm donuverdi. "Ne o, yoksa beni artık arzulamıyor musun?" "Bilmiyorum," diye ellerimi kararsızlık ifadesi gösterircesine iki yana açtım. "Galiba bir hata ettik. Bilirsin, cinsellik bir fırtınadır. Ne zaman kopacağı, ne zaman insanı içine çeken hortuma döneceği belli olmaz. Bir hafta önce biz de o girdaba kapılıverdik. Çılgınca yaşadık. Etrafımızda boralar patladı. Sağanaklar boşaldı. İliklerimize kadar ıslandık. Ama sonra her şey durulur gibi oldu. Yavaş yavaş kara bulutlar dağıldı. Güneş yüzünü gösterdi ve fırtınanın etkisinden kurtulduk. Ne anlatmaya çalışıyorsun sen yani? Artık beni arzulamadığını mı? Dedim ya, bilmiyorum. Herhalde arzuluyorumdur daha. Ama o ilk bunalım geçti." "Yalan söylüyorsun," dedi kaşlarını çatarak. Şöyle bir açıklama beklemediği belli oluyordu. "Aklınca bana rol yapıyorsun." Teşhisi doğruydu tabii. Ama beyninde bir kuşku yaratmayı başarmıştım. "Sen zeki bir kadınsın," diye fısıldadım. "Niye anlamaya çalışmıyorsun? Biz birbirimize uygun bir çift değiliz. Önce müthiş bir çekimle birleştik. Fakat kısa bir süre sonra sular durulunca gerçekleri görmeye başladık. En azından ben bunu idrak ettim. Kişiliğimiz, mizacımız, davranış tarzlarımız, hatta kültür ve sosyal yaşantımız birbirimize hiç uymuyor. Şu son birkaç gün içinde senin de bütün anladığını sanmıştım." Gözleri inanılmaz bir hayretle yüzüme çevrilmişti. "Yani bana numara mı yapıyordun? Benim duygularımla mı oynuyordun?" "Lütfen," dedim. "İşi bu kadar trajik boyutlara vardırma." Kızgınlıkla bağırdı. "Ne demek istiyorsun? Vardırma." "Biraz düşünsene hayatım," dedim. "Senin verdiğin misali ele alalım. Dün gece banyoda bana çıplak poponu gösterip beni çileden çıkardığını anı, şayet sana olan arzularım dinmeseydi, yaptığımız anlaşmayı filan dinler miydin hiç? Oracıkta sana sahip olurdum. Ama anla artık. Bu iş daha fazla yürüyemeyecek." Dehşete kapılmış gibi yüzüme bakıyordu. Bir müddet konuşamadı. Yüzü renkten renge girdi. Göğsü körük gibi inip kalkmaya başladı. Bir ara boşalıp ağlama krizine gireceğini sandım ama kendini dizginlemeyi başardı. Sonunda nihai cümlemi tekrarladı. "Demek yürümeyecek. Korkarım öyle. Aslında bunu bir iki gece evvel Ersin ve Sacide ile çıktığımız yemek sonrasında anladım. Yok canım, ne oldu ki o gece? Yoksa seni küçük mü düşürdüm onların yanında? Şimdi bunları konuşmak istemiyorum." "Konuşmak zorundasın. Çünkü konuyu sen açtın. Küçük düşürdüğünü söylemem ama..." "Ama ne? Galiba o gece Sacide ile seni mukayese etmek zorunda kaldım." Sinirli bir kahkaha attı sevgilim. Ama bütün vücudu titriyordu. "Beni o kadın kurusuyla mı mukayese ettin? O kenarın dilberi, Fatihli sürtükle, ha? Kimsenin yüzüne bile bakmayacağı şırfıntı ile. İnanamıyorum. Onun hakkında seni böyle konuşmaktan men ederim. Sacide görgülü, kibar ve gerçek bir hanımefendidir. Sen onu benim külahıma anlat." Dik dik yüzüne baktım. "Sacide'yi daha önceden tanıyor muydun?" Böğrüne yumruk yemiş gibi toparlandı. "Nereden tanıyayım? Tanımıyorsun da kenarın dilberi, sürtük, aşifte gibi sıfatların nasıl yakıştırırsın?" "Belli. Karı güzelliğimi görünce kıskançlıktan kudurdu. Ama sinirlenmem, asıl ona değil, sana bozuluyorum. İnsan sevdiği kadını nasıl olur da başka kadınlarla mukayeseye kalkar, aklım almıyor. Erkeğin tabiatında olan şeydir bu. Gayet normal. Sana göre öyle. Her insan kendine özgüdür. İyisiyle, kötüsüyle kabul eder, sever veya sevmez. Mukayeseye kalkışmak hamlıktır. Cahilliktir, olgunlaşmamanın neticesidir. Bir de kendini mükemmel ve kusursuz görürsün. Benim hiç böyle bir iddiam olmadı dedim. Sustu, gözleri buğulanmıştı. Ağlamak üzere olduğunu fark ettim. Galiba son çare olarak ona başvuracaktı. Tek kelime etmeden ona bakıyordum. Ama ağlamadı. Bilakis yıkık halinden kurtulmaya çalışıp omuzlarını dikleştirdi. Tamam dedi. Durum aydınlandı. Bu iş bitti. Eşyalarımı toplayıp gideyim. Bu oyunu daha evvel de oynamıştık. Yani yeni değildi. Yerimden kalktım. Eşyalarını toplamana yardım edeyim mi diye sordum. Mağrur bir şekilde lüzum yok. Kendim toplayabilirim dedi. Sen bilirsin. Yeniden yerime oturmuştum. Müthiş merak içindeyim. Betül bir şekilde planına devam etmek istiyorsa yeni bir taktik uygulamak zorundaydı. Herhalde bulduğu benim gibi saf bir avı elinden kaçırmak istemeyecekti. Salonun çıkışına doğru yürüdü. Sonra durup bana döndü. Ya romanımız ne olacak diye sordu. O da yarım mı kalacak? Güldürme beni Betül diye homurdandım. Ne romanı kuzum? Sen ona roman mı diyorsun? Bana yaklaşmak için uydurduğun basit bir oyundu. Tavlama taktiği. Kızdı birden. Seni rezil, ahlaksız diye gürledi. Yazacağın romanda modellik etmemi önce sen bana teklif etmedin mi? Yuttuğumu mu sanıyorsun o teklifi? Niyetin beni baştan çıkarmaktı. Yerinde durmamış hiddetle üstüme gelmeye başlamıştı. Saldıracağını anladım. Onunla çok sevişmiş ama hiç boğuşmamıştık. Bir kedi gibi tırnaklarını yüzüme yöneltip üstüme sıçradı. Bir kolunu havada yakaladım ama diğer elinin tırnakları derime geçti. Gerçekten canım yanmıştı. Ayrıca Betül'ün bu kadar hırsla saldıracağını da sanmamıştım. Yere yuvarlandık. Tabii bu tam bir kavga değildi. Birkaç gündür içimizde depo ettiğimiz cinsel dürtülerimizin deşarjıydı. Çıkan gürültülere aldırmıyordum. Tabii sonuçta onu altıma almış, erkek gücü avantajımı rahatlıkla kullanıyordum. Betül bir türlü yenilgiyi kabul etmiyor, oram buramı ısırmaya çalışıyordu. Onu kımıldayamaz hale getirdim sonunda. Nefes nefeseydik ve gülümsüyordum. Manidar bir şekilde yüzüme baktı. Yeter artık bu kadar, dedi. Çok üzdün beni. Hadi öp de barışalım. Yerimde olsanız ne yapardınız? Herhalde sizi cinayete bulaştırmaya kalkışan bir kadını öpmez mi, öpmezleriz değil mi? Ama ben öptüm. Hem de dayanılmaz bir arzuyla.